Ayrım 10.
Sayfa 115. İçimdeki Mephisto. Daha ne olayım isterdin? Onursuzunum senin, Cemal Süreyya. Gecenin soğuğu ciğerlerime işliyordu. Ayaz çıkmıştı. İçim üşüyordu. Evimizin ormana bakan küçük balkonunda yalnızdım. Orman sessizdi. Otobanın uzaktan yanıp sönen ışıkları ve tren istasyonunun lambaları dışında her yer karanlığa gömülmüştü. Kaç saattir burada kımıltısız oturuyordum. Bilmiyordum. Yalnızca içinde kaybolmak ister gibi geceyi ve karanlığı seyrediyordum. Bir boşluğun içinde yüzer gibiydim. O gitmişti. Yasemin, kokusunu sevdiğim kadın. Aramızda her şeyin bittiğini söyleyerek çekip gitmişti. Şimdi her sabah uyandığımda günaydın diyerek selamladığım ve tarlanın içindeki vakur haline imrendiğim tek top ağacı seçmeye çalışıyor gözlerim. Karanlığın içinde o da kaybolmuştu sanki. Kendi içine kapanmış, dert top olmuş bir yalnız ağaç. Her sabah huzurla uyandığımda güneşin bozkırın üzerinde kızıllıklar içinde doğuşunu seyrederdim. Ve ormanın insana yaşama sevincini aşılayan tazeliğini. Güneşin şakı tarlalara ve ormana vururdu. Sonbaharda ağaçların sararan yaprakları kızıla çalar. Bazı sabahlar bu kızıllığın ortasında toprağın kokusunu içime çeke çeke ormanda yürüyüşe çıkardım. Şimdi gecenin ortasında yüreğim eziliyor. Yoksa ben de ömrümün sonbaharını mı yaşıyorum? Güçlü olmak, güçlü görünmek kolaydır. Herkes seni öyle sanır. Belki sen de buna aldanıp kendini kandırabilirsin. Zor olan kendinle yüzleşmektir. Kendi zayıflıklarını görüp kabullenmektir zor olan. Hayatta bize kolay olanı seçiyoruz. Hangimiz zayıflıkların üzerine gidiyoruz? O zayıflıkların üzerine mi gitmişti? Beni sevmiş olmasının en büyük zayıflığı olduğunu söylerdi hep. Köylü kafamla onu anlamaya çalışırdım. Zor bir kadın, onu anlamak da zor. Pimpirikli, kılı kırk yaran, kuşkucu bir tabiatı var. Söylediğim her cümleden benim hayal bile etmekte zorlanacağım anlamlar çıkartıyor. Onun bu engin hayal gücü karşısında şaşırıp kalıyorum. Pes doğrusun sevgilim. Bunları hiç düşünmemiştim. O kadar ayrıntıyı anlatıyor ki geçen zamanı, aramızdaki konuşmaları, hafızamla ilgili kaygılara düşmekten kendimi alamıyorum. Onun hep iyi bir öykücü olabileceğini düşünmüşümdür. Geçmişe dair anılarım olsa da birçok ayrıntıyı, olay, isim silinmiş beynimin derinliklerinden onları bulup çıkaramıyorum. Oysa o benim çoktan unuttuğum bir olayı demin yaşamış gibi anlatıyor mu, hayretler içinde kalıyorum. Karanlığın ve anıların içinde kaybolurken onu düşünüyordum. Yokluğu dayanılmaz bir acı veriyordu. Amansız bir darbe almıştım kalbimden. Hançerin acısı yavaş yavaş hissediliyor, yaram kanamaya devam ediyordu. Sancısı içten, ta derinden yakıyordu kalbimi. Bir şeyi derinden hissedersen karşındaki insanı da anlayabilirsin o zaman. İyi yazarlar iç dünyalarına yolculuktan, kendi zayıflıklarıyla yüzleşmekten, yaralarını deşmekten korkmayanlardır. İyi öykü de ipek bir kumaşı dokur gibi yazılır. Ya da bir oya, kaneviçe işler gibi yaşam ayrıntılardan oluşur sevgilim. Gecenin içinde onu dinliyordum. Her zamanki gibi bir sevişme sonrasında başımı göğsüne yaslamış, sigarasından dumanlar çekerken mırıldanır gibi konuşuyordu. Sıcaklığı, etinin şehvetli buğusu ve teninin yasemin kokusu başımı döndürüyordu. Tarlanın ortasında göğe doğru uzanan dallarına sıkı yaprakların arasında birleşip dertap olmuş ağacın hüzünlü yalnızlığını çizmiştim bir sabah uyandığımda. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlara benzetirdim onu. Gökyüzüne bolca yıldız serpiştirmeyi unutmamıştım. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlarda kendimi mi buldum yoksa biz yalnızlığı mı paylaştık bunca yıl? Çalıştığım fabrika İstanbul'dan bu sanayi kasabasına taşındığı günden beri buraya ısınamamıştım. Yasemin'in ablası ve bazı arkadaşları da burada fabrikalarda çalışıyordu. Onun için uyum çok zor olmamıştı. Sıkıldığında onlarla dertleşip konuşabiliyordu. Ya ben? Hafta sonlarını trenle İstanbul'a kaçmak, eski arkadaşlarımla buluşmak için iple çeker olmuştum. Aramızdaki tartışmalar da genellikle benim bunalımlarım ve özgürlük tutkum yüzünden yaşanıyordu. Ona göre ben şımarık ve bencil bir çocuktum. Hırsla söyleniyordum. Senin burada gerektiğinde konuşabileceğin, sırrını paylaşabileceğin arkadaşlarım var. Peki benim kimim var bu ıssız dağ başında? Herkes bana yabancı. Burada kimseyle dostluğum, arkadaşlığım yok, kuramıyorum. Ya da böyle bir çaba hissetmiyorum diyelim. Haftanın bir gününü İstanbul'da arkadaşlarımla geçiriyorum. Orada kalıyorum diye evde kıyametleri koparıyorsun. Benim de kafamı dinlemeye ihtiyacım var. Benim dostlarımla iki kadeh içmeye, şiirden, edebiyattan, ülkenin ve dünyanın ahvalinden konuşmaya hakkım yok mu? Esasında çoğu zaman ona haksızlık ettiğimi şimdi düşünüyorum. Yıllardır canım istediğinde, kafam bozulduğunda kapıları çarpıp giden bendim. Kafasına koyduğunu yapan dediğim dedik inatçı bir tabiatım var. Daha önceki vur patlasın çal oynasın günlerimde bir kadına bağlandığım ve hayata dair sorumluluklarım hiç olmamıştı. Yasemin'i tanıyana kadar serseri bir hayatım vardı. Onun da özgür ruhlu ve serseri olmasıydı belki de beni çeken. Tanıştığımız günlerde birlikte sabahlara kadar içiyor, dans ediyor, eğleniyor ve sevişiyorduk. Onu tanıyıncaya kadar gülen tatlı bir yüz, içten bir öpüşme ya da içimi yakan sıcak bir bakış bana yetiyordu. Kolay bir adım kadınlar için ya da basit bir kadın avcısı. Birlikte içilen içkiler, havaya kalkan kadehler, cam cama, can cana muhabbetler, yerlere serilen gül yaprakları, havada uçuşan kahkahalar, sarılmalar, kucak kucağa dans etmeler, arzu ve ihtiraslarla biten ter ve ten kokusuna karışmış geceler. Okul sonrası fabrikada işe başlamam ve o güne kadar benim hiçbir isteğime hayır demeyen baba evinden ayrılmamla birlikte, yaşamda sorumluluk ve ev geçindirmek gibi dertlerin de olduğunu geç de olsa anlamaya başlamıştım. Yasemin'le birlikte geçici sevdaların yerini ilk kez şefkatli bir kadın sevgisi almış, onun özlemi aşkı benim çekip çıkarmıştı bu dipsiz kuyudan. İlk kez aşkın sıcaklığıyla kavrulmuş, iç huzuru bulmuştum. Geçmişimi yeniden sorgulamaya başlamıştım. O güne kadar süren ilişkilerimin, arkadaşlıklarımın yüzeyselliğini o zaman algıladım. Derinlikten yoksun günübirlik olmamalıydı artık hayatım. İkimiz de çalışıyorduk ve yeni anlamlı bir hayatı birlikte yaratacaktık sevgilimizle. Sevgi birlikte yiyip içmek, gezip eğlenmek değildir yalnızca demişti bir gün. Bir arkadaşının yalnızca ihtiyaç duyduğunda kusmak için seni araması da değildir sevgi. Hiçbir bencil çıkar ilişkisine dayanmamalıdır. Özlemek ve özlenmektir. Aramak ve aranmak, kullanılmaya değil dostluğa dayalı eşit bir ilişki yumağıdır. İlk kez kendimle yüzleşiyordum. Yalnızlığımı o zaman daha derinden algılamış ve korkmuştum. Belki de yıllarca bu yalnızlıktan korkum yüzünden de birilerine yaslanmaya ihtiyacım. Beni genellikle arkadaşlarımın işleri düştüğünde aradığını fark ettim. Bu da benim daha çok içime kapanmama, yalnızlaşmama yol açıyordu. Zamanla Yasemin hayatımın tamamını kaplamıştı. Onsuz neredeyse hiçbir yere gitmiyordum. Aynı evi paylaşmaya karar verdikten sonra işten arta kalan bütün zamanlarımızla birlikte geçiyordu. Bu kasabada boğulana kadar. Şu an işimi dökebileceğim kimsem yok. O gitti ve ben yapayalnız kaldım. Acı içindeyim. Peki o acılarla baş başa kalmadı mı? Her hafta sonu Yasemin'i burada ormanın kıyısındaki ıssız dağ başı kasabasında yalnız bırakıp şehre kaçan ben değil miydim? Onu yalnız bırakıp gittiğimde o ne yapıyordu? Bunları düşününce kendi bencilliğime daha fazla kızıyor, içim ürperiyor, daha çok üşüyordum. Hareketsiz kalmaktan ellerim, ayaklarım iyice uyuşmuştu. Soğuğu hissedemiyordum artık, içim üşüyordu. İnsan bilmeden sevdiklerine ne çok zalimlik yapıyor. Bu kasabaya ilk geldiğimiz günlerdeki adamı özlüyorum demişti bana. O adam sevgi, heyecan doluydu. Dönüşünü özlüyordum, hasretle kokluyordu beni. İlk aşık olduğumuz günlerdeki gibiydik. Aşkın iyisi 6 ay sürer diyen eski arkadaşlara inat, ilk birkaç yılımız aşkla doluydu. Her akşam başka bir yere gidiyorduk. Hafta sonları ormanda uzun yürüyüşler yapıyor, bazen deniz kıyısına gidiyor, orada sabahlıyorduk. Ne çok şey paylaşabiliyormuşuz demek. Şimdi nerede o günler aşkım? Nerede o günlerimiz? Neyi kaybettik? Biz ve ben hafta sonları şehre arkadaşlarımın yanına koşarken neyi arıyorum? Artık vardiyalarımızın uyuşması için bile çaba göstermediğimi acıyla fark ettim. Ona bile uyum sağlayamamıştık demek. Fakat onun kadar ne çok üzüldüğünü, ne canını yaktığımı nasıl fark edememiştim? Fark etmedim mi? Bu akşam yine de onu can evinden vurmuştum. Artık dayanamıyorum, sabrım buraya kadarmış, bitti bu iş demiş ve gitmişti. Onun da benim kadar özgürlüğüne düşkün olduğunu ne çabuk da unutmuşum. Akşam okuldan bir grup arkadaşla Kaçkar Dağları'na çıkmaya karar verdik tatilde demiştim. Ay başında izne çıkacaktım. Ben özgürlüğünü yaşadığımı düşünürken o bizi yaşatmaya gayret etmiş yıllarca. Bardağı taşıran son damlaydı belki bu akşam. Ben de özgür olmak istiyorum artık. Gideceksen temelli git de ben de kurtulayım sen de. Artık seni anlayamıyorum diyordu. Bu kadar ince ayar acı çektirmeyi nasıl başarıyorsun? Tonlarca dayak yesen bu kadar acı çekmem inan bana. Senden önceki sevgilim vur 51'iydi. Olur olmaz dayak yerdim. Bir keresinde bitsin bu işkence kökünden diyerek bileklerimi doğradım. Hastane yakın olmasa kurtulmuştum temelli. 2 gün yoğun bakımda kaldım. Ne mi hissettim o anda? Ölümün tatlı öpücüğünü. Ölüm soluk soluğa yanı başımdaydı. Hayatın bir film şeridi gibi geçmedi gözlerimin önünden. Hayır, bir hafiflik duygusu yalnızca. Tüy gibi bir hafiflik. Dünyanın bütün yüklerinden kurtuluyorsun. Kurtulamadım. O adam dünyanın en belalı adamlarından biriydi. Ondan kurtuldum ama senin onursuzun oldum. Sen kendi keyfince yıllardır gezip tozuyorsun. Bence sen eski serseri hayatını özlüyorsun. Sokakları, başıboş, sorumsuz gezdiğin yıllarını, eski aşklarını, her gidişinde seni onlarla birlikte kurguluyorum. Rüyalarımda bile o kadınlar üzerime geliyor. Lanet olsun. Hayatımda ilk kez bir adamı kıskanıyorum. Eski sevgilim de beni kıskanırdı. Bu yüzden defalarca dayak yedim. Şimdi sen gitmekten, uzaklaşmaktan söz edince sanki kalbime binlerce ok, yüzlerce zehirli hançer saplanıyor. Elimde değil. Ya temelli çek git ve bana acımayı da bırak. Ben kendi ayaklarımın üstünde durmasını bilirim. Ya da bırak ben yoluma gideyim. Ve kararlı bir şekilde kapıyı çarparak gitmişti. Kapıyı açtım, arkasından yürüdüm. Ayaklarım çıkış kapısına kadar onu izledi. Şaşkındım. Ne yapacağını, nasıl davranacağını bilmiyordum. Giden hep bendim oysa. İlk kez hazırlıksız yakalanmıştım. Gece karanlık, sokaklar boştu. Gerçi kasabanın ışıkları yanıyordu hala ve dükkanların çoğu açıktı bu saatte. Peşinden sessizce ana yola kadar yürüdüm. Sitenin durağında minibüsler yolcu bekliyordu. Peşimden gelmeni istemiyorum dedi. Biraz düşüneceğim. Her yolun bir sonu vardır ya, bizim yolumuz da buraya kadarmış. Seninle her şeyi tüketmek istiyorum. Lütfen gelme. Yoldan geçen minibüsü atlayıp gitmişti. Sitenin geniş sokaklarında, ormanın kıyısında başıboş amaçsızca yürüdüm. Kafam balyoz yemiş gibi uğulduyordu. Üzgündüm. Onun nasıl acı çektiğini anlamaya başlamıştım. Ben hep kendi bencil isteklerimin adını özgürlük koyarak ardı sıra koşuyordum. Onu düşündüğüm yoktu. Eski arkadaşlarımın çoğu bir kadına bağlanıp fabrikada çalıştığım ve bu ıssız kasabada yaşadığım için beni suçluyordu. Aslında hepsi de günübirlik eğlence dostlarıydı. Ben aramasam kimsenin hatırımı sorduğu da yoktu. Onları arayıp bulan yine ben oluyordum. İlk kez hayatımdaki boşluğun büyüklüğünü dehşet içinde kalarak hissediyordum. Çaresizdim. Oysa Yasemin yıllardır iş dışındaki bütün zamanlarını benimle geçirmişti. Hiçbir karşılık beklemeden sevmişti. Onun yanında kendimi bir bebek gibi hissettiğim olurdu. Çocuğuymuşum gibi şefkatle severdi beni. Ne kadar da iyi gelirdi içimdeki gizli yaralarıma. Öperek iyileştirirdi yaralarımı. Oysa ben yıllardır onun anne olma isteğine karşı çıkarak sorumluluktan kaçıyordum. Daha zamanı değil, henüz çok erken. Oysa onu öldürdüğümün farkında bile değildim. Gökyüzü koyu bir sis perdesinin ardından morarmaya başlamıştı. Ufuktaki kalın morluğun ardından kızıl ışıklarıyla gün ağarmaya başlıyordu. Ben balkonda kımıldamadan bu eşsiz tabloyu seyredalmıştım. Ağaçların üzerine düşen çiğ damlaları üzerine mi yağmıştı ne, ıslanmış ve üşümüştüm. Tarlanın ortasındaki yalnız top ağacı her zamanki vakur sadeliği içinde hayata meydan okuyordu. Ona günaydın dostum derken artık ona özenmediğimi fark ettim. Çirkindi, yalnızdı, korkutucuydu. Oysa çiğ damlaları içinde ve yan yana sırt sırta vermiş binlerce yapraktan oluşan dallarıyla, yapraklarıyla kocaman bir bahçeye, dev bir ağaca benzeyen orman güven ve huzur veriyordu içime şimdi. Demek buna ihtiyacım vardı. Mutluluk, huzur, güven. Ona ne kadar çok acı çektirmiştim Allah'ım. Gecenin içinde bir tıkırtı duyar gibi oldum bir an. Ev sessizlik içindeydi. Ürkütmekten çekinen minik ayak sesleri kalbim hızla çarpmaya başladı. O mu gelmişti yoksa? Geceyi dinledim. Yatak odasının kapısı mı inledi? Yok yok, bana öyle geldi galiba. Gece sessizlik içindeydi. Çıt yoktu. Sessiz bir çığlık gibiydi evin içi. Demin duyduğum ses kedimize aitti. Öyle olsa beni arayıp bulmaz mıydı? Bir koltukta uyuyup kalmıştır o da. Yasemin'in gelmiş olabileceğine ihtimal vermiyordum. Uykusuzluk beni iyice yorgun düşürmüştü. Sesler beynimin bir oyunu olmalıydı. O geri dönmeyecekti, biliyordum. Çok inatçı dediğim dedik bir kadındı. Peki ama nereye giderdi bu gece yarısı? Ablasına uğrayabilirdi belki. Belki fabrikadan tanıdığı birkaç kız vardı gidebileceği. Bir de ara sıra türkü dinlemeye gittiğimiz kafenin sahibi Zeynep, arkadaşıydı onun. Ya da otele giderdi, kim bilir. Sabahın olmasını bekler, uzaklara, doğduğu kente, ailesinin yanına giderdi. Ya da benim hiç bilmediğim uzaklara. Ya ben dağa tırmanmaya gittiğim ya da şehre gittiğim zamanlarda gitmeye karar verseydi. Ve ben döndüğümde beni bekleyen bir kadın yerine bomboş bir evle karşılaşsaydım. Eninde sonunda olacağı da bu değil miydi? Nasıl gitmesine izin vermiştim? Ne yapabilirdim ki? Onu zorla durduramazdım. Hem ortada bir haksızlık varsa bana aitti. O yıllarca benim bütün gidişlerime sessizce metanetle katlanmasını bilmişti. Ya ben hırsımdan kuduruyordum. Kıymetini bilmiyoruz aşklarımızın. Bunu ona yıllar önce ben söylemiştim. Yine tanışmıştık. O başka birisini seviyordu. Ben de ona olan aşkımı böyle anlatmıştım. Ben kıymetini bilmiş miydim onun aşkının? O benim aşkımı anlamış ve beni sevmişti. O çok sevdiği özgürlüğünü feda ederek benimle bir hayatı paylaşmış, bu kasabaya gelmiş, en doğal annelik duygusundan mahrum, yalnız bir yaşama sessizce boyun eğmişti. Neyin uğruna? Onun içinde neleri öldürmüştüm kim bilir. Araya yıllar girdi. İçimdeki aşk azalırken vahşetin çağrısı gibi beni eski günlere çağıran, içimdeki Mephisto'nun sesi büyüdü. Özgürlük, özgürlük diye haykırıyordu içimdeki Mephisto. Ve ben vahşetin çağrısıyla ondan uzaklaştıkça Yasemin sararıp soluyordu. Onu yavaş yavaş öldürüyordum. Bir gece bir sevişme sonrasında acı içinde yalvarmıştı bana. Ne olur beni de bir kere de öldür. Ölüme razıyım ama yavaş yavaş ölmek, inan buna dayanmak çok zor. Ve sevgilim bugüne kadar sabırla dayanmasını bilmişti. Sabır taşı en sonunda çatlamıştı işte. Sersemlemiş bir halde tuvalete doğru yürüdüm. Yüzümü yıkayıp erkenden otogara gidecektim. Belki uzaklara gitmeden önce onu bulup geri çevirmeye çalışırdım. Ayaklarımı zorlukla sürüyordum. Holdeki aynada kendimle yüzleştim. Berbat görünüyordum. Yatağa gidememiştim. Onsuz o yatağa girmeye hakkım yoktu. Onu incitmiştim, onu kırmıştım. Sabahın ilk ışıkları odaya vurmaya başlamıştı. Sırtıma paltomu almak üzere yatak odasına doğru yürüdüm. Odanın kapısı aralıktı. Yatakta bir karaltı fark ettiğimde kalbim yine hızla çarpmaya başladı. Heyecanlandım. Bir sevinç dalgası sardı bedenimi. Onu tam kaybettiğimi, bir daha göremeyeceğimi düşünürken o gelmişti işte. Yorganı iyice üzerine çekmiş, dertop olmuştu. Tarladaki tek top ağaç gibiydi. Usulca yorganı kaldırdım. Ellerini göğsüne kavuşturmuş, yaprak gibi titriyordu, ağlıyordu. Yatağın önünde yere çömeldim. Dizlerimin üzerine oturup ince zarif yüzünü avuçlarımın arasına aldım. Sorgulayan, yalvaran bakışlarla beni süzüyordu. Üzgünüm diyebildim yalnızca, çok üzgünüm. Kokusunu unuttuğum annem gibi okşadı saçlarımı. Gözleri bağışlayıcıydı. Şefkat ve acımayla bakıyordu. Ellerini uzatarak yüzümü avuçlarının arasına aldı. Üşümüşsün sen de çilli çocuk dedi. Üşüdüm dedim. Yatağa yanına sokuldum. Onun titreyen narin bedenine sıkıca sarıldım. O yatakta yaprak gibi titriyordu. Hasta olacaksın sen dedim. Yat dinlen biraz. Ben sana işten izin alırım. Birlikte dinleniriz. Ben de çok yorgunum. Ellerim onun sıcak bedenini okşuyordu. O bir yer şefkatiyle beni azarlıyordu. Sen de uyumamışsın deli çocuk. Beni merak etmemeni söylemiştim sana. Hani bana bu dünyada hiçbir dostum yok derdin ya. Hani benim burada çok dostum, arkadaşım vardı ya. Yalanmış hepsi. Türkü kafeye uğradım ilkin. Zeynep beni üzgün görünce iyi olup olmadığımı sordu yalnızca. Ben de memleketten haber geldi. Annem hastaymış, ona üzüldüm diyebildim. Herkes kendi dünyasında gülüp eğleniyordu. Kimsenin keyfini kaçırmak istemedim. Gerçek dostluk sorunlarınla arkadaşlarının kafasını şişirmek değildir. Olmamalıdır bence. Sevdiklerinin üzülmesini istemiyorsan sıkıntılarını ortak etmeyeceksin onları. Ben çok mu ince düşünüyorum? İnce düşünmeliyiz bence. Kendi içimize derin yolculuklar yapmalıyız. Sevgilim, derdimi kimselere anlatamadım, paylaşamadım. Ablama uğradım, senin gece vardiyasında olduğunu, sabah geleceğini, hava almaya çıktığımı söyleyebildim ancak. Yıllardır sırrımı paylaştığım ablama bile sığınamadım. Ona bile derdimi anlatamadım. Aslında orada yatacak, sabah memlekete gidecektim. Belki orada seni unuturdum. Odanın içinde dolanıp durdum, uyuyamadım. Seni düşündüm. Bir keresinde bana çok kızmıştın. Yakamı bırak, artık seni sevmiyorum demiştin. O gün ben de aynı kızgınlıkta sana cevap verebilir, hakaretler yağdırabilirdim. Üzgünüm diyebilmiştim yalnızca. Ne yazık ki ben seni çok seviyorum. Aşk onur tanımıyor sevgilim. Dağlara tırmanmak küçülüyor gözümde. Onu bir daha bırakıp gitmemeye karar veriyorum. Hayatım boyunca tarladaki tek top ağaç oldun da ne oldu sanki? Bir tek gerçek dostun mu var dünyada? Yasemin üzgün bir sesle soruyor. Değer miydi? Değmezdi diyorum fısıltı halinde. Seni üzmeme hiç değmezdi aşkım. Ekim 2005, Çerkezköy.